Ayrım 18. Kızılderili ve Çingene. Susan McBridge. Sayfa 251. Nisan 2010. Gretchen o gün ikinci defa Şerif'i kapı dışarı etmişti. Tükenmiş haldeydi. Kasırga korulukta bulduğu yaralı adam, hamile kalan Abby'nin gelişi, Frank Tilby'nin iki defa rahatsızlık vermesi. Artık dayanacak hali kalmamıştı. Şerife bahane edecek bir şey bulamıyor, daha fazla varsayımda bulunamıyordu. Sam olabilecek adam kötü bir şey yapmamıştı. Onu evine almasında da kötü bir şey yoktu. Artık canına tak etmişti. Zaten başına gelmeyen kalmadı. Neden bizi rahat bırakmıyorsun dedi Gretchen. Sonra da kapıyı suratına çarptı. Geri gelir yine, biliyorsun dedi beni. Gretchen Abby ile pencereden bakıyordu. Şerif'in gittiğinden emin olmak için. İnatçı herif. Aynen öyle dedi Gretchen. Frank Tilby giderken ardından baktı. Alüminyum çantayı bir elinden ötekine geçiriyor. Yürürken arada bir arkasına bakıyordu. Başınıza iş açtım, kusura bakmayın. Gretchen duyduğu erkek sesine döndü. Eziklik, pişmanlık dolu bir ses. Sam olabilecek adam yeni kesilmiş saçını sıvazladı. Ne kadar üzüntülü olduğu yüzünden okunuyordu. Ben gitsem iyi olacak. Şerif'in canınızı daha fazla sıkmasını istemem. Abby telaşla karşı çıktı. Hayır, gidemezsin. Gretchen daha mantıklıydı. Nereye gideceksin? Adam omuz silkti. İnce omuzları üstüne büyük gelen gömleğin içinde kaybolmuştu. Haklısın, cüzdanım yok. Otel parası veremem. Arabam da yok. Beni sizin gibi evine kabul edecek başka tanıdığım da yok. Ne kadar istersen kalabilirsin dedi Gretchen. Teşekkür ederim. Adamın hafifçe kızardığını gören Gretchen ona sarılmak istedi ama sadece koluna dokunabildi ve bir süre elini çekmedi. Onun gerçek olduğuna kim bilir kaçıncı kez inandırmak istiyordu kendini. Şerif ne kadar üstlerine gelirse gelsin, cevapsız ne kadar soru olursa olsun, bu adamın Sam Winston gibi kolayca hayatından çıkıp gitmesine izin vermeyecekti. Yakında her şeyi hatırlarsın. İyileşmek için zamana ihtiyacın var ve o zamana kadar da misafirimizsin. Burada kalmanı istiyorum. Evet, lütfen kal dedi Abigail. Saçlarını düzeltti. Suratı asıldı. Şerif Tilby de o şişko şeyinin izini alsın. Epps, annesi hemen susturdu onu. Siz nasıl isterseniz. Sizi rahatsız etmek istemem. Sam olabilecek adam çekingen tavırlarla ayağını yere sürttü. Hiç olur mu diye şakıldı Trady. Yanakları kızarmıştı. Fırtınadan önce çok sessizdi buralar. Beni de başını salladı. Evde bir ses olur hiç değilse. Anlaştık o halde dedi Gretchen. Adam elini onun eline koydu. Minnetle yüzüne baktı. Sam Winston çok şanslı adammış. Gretchen ne diyeceğini bilemedi. Aralarında hayal edilemeyecek kadar gerçek bir şey oluyordu. Kardeşleri de bunu hissetmiş olmalı ki Benny hafifçe öksürüp ayağa kalktı. Hadi Tred, biraz dışarı çıkalım. Abby, sen de gelsene bizimle. Şerif'in adamları meşeyi yoldan kaldırabildiler mi? Merak ediyorum. İyi dedim Benny dedi Tred'i. Kollarını uzatarak yollarını buldular. Terliklerini şıpırdatarak kapıya yöneldiler. Abigail, hadi. Tamam, geliyorum. Gretchen çay yapmaya girmişti. Oturma odasına geçelim dedi. Kanepeye oturdular. Adam şöminenin üstündeki fotoğraflara baktı. Kalkıp yakından incelemeye başladı. Abby'nin 8. doğum gününde çekilmiş at üstündeki fotoğrafına, Gretchen'ın yeni doğmuş kızını kucağına alıp verdiği poza baktı. Hank ve Nadia Littlefoot'un kucaklarında Lily ile çektirdiği siyah beyaz eskimiş fotoğrafı dikkatlice inceledi. Bu adamı daha önce görmüşüm gibi geliyor. Çerçeveyi alıp Gretchen'a döndü. Sonra ışığın altına gidip uzun uzun fotoğrafa baktı. Kim bu? Biraz bana benziyor. Adı Henry. Henry Littlefoot. Ama ona Hank derlerdi. Sam Winston'ın dedesi. Senin deden diyecekti neredeyse. Bu ev onun muymuş? Evet. Hank kızılderili miydi? Fotoğrafta gördüğü güçlü, kuvvetli, örgülü saçlı adamı gösterdi. Oteo Missouri kabilesindenmiş. Genç yaşta köyünü terk etmiş. Kendi yolunu çizmiş. Lily de ona tıpkı böyle anlatmıştı. Karısından çok yaşlıymış. Yoksa kızı mı? Karısı. Adı Nadia'ydı. Bebek de Lily Winston. Sam'in annesi. Öz annemden daha çok annelik etmiştir bana. Gretchen çayını yudumladı. İçine akan sıcaklık hissi çok hoşuna gitmişti. Isınmıştı. Henge ne oldu? Hasta mıydı? Gretchen ne diyeceğini bilemedi. Sonunda gerçeği anlatmaya karar verdi. Bir kumpanyada yağmur yağdırma gösterisi yapıyormuş. Sonra işler ilerlemiş. Kurak tarlalara yağmur yağdırmaya başlamış. Özel bir gücü varmış belli ki. Ama her seferinde fiziksel olarak zarar görüyormuş. Lily doğduğu zaman kendi kızının dedesi gibi görünüyormuş. Gerçekten de yağmur yağdırabiliyor muymuş? Numara falan değilmiş yani. Nadia onun yıldırım düşürerek korulukluktaki bütün ağaçları hayata döndürdüğüne yemin etmiş. 1930'ların sonuna doğru bu çiftliği aldıklarında ceviz ağaçları meyve vermiyormuş. Fırtınanın seni getirmesinden önceki gibi ölüymüş hepsi. Adam alnındaki şişliğe dokunarak gözlerini kırpıştırdı. Aklından bir sürü şey geçiriyordu. Gretchen onun bir şeyler hatırlayıp hatırlamadığını merak etti. Yoksa aklı daha mı karışmıştı? Sam Winston kimdi? Nasıl biriydi? Çok iyi bir adamdı. Tanıdığım en iyi insandı. Nazik biri miydi? Ondan daha nazik birini tanımadım. Gretchen kalbi yerinden fırlayacakmış gibi atıyordu. Elleri titriyordu. Ona aşık mıydın dedi adam ansızın. Gretchen kızardı. Sam'le aramızdaki ilişki çok karmaşıktı. Neden? Ya sevmişsindir ya da sevmemişsindir. Bence çok basit. Gretchen çayını içip ellerini kucağına koydu. Sorduğu sorunun cevabı zor değildi aslında. Sam'e aşık değildi. Çünkü onu bambaşka bir yönden sevmişti. Sam'le önceleri arkadaştık. Çocukluğumuz beraber geçti. Babam veterinerdi. Buraya sık sık gelirdi. Bazen beni de getirirdi. Sam'le oynardık. Çocukluğumun en güzel yıllarıydı. Demek ona aşıktın. Gretchen anılara dalıp gülümsedi. O bana aşık olan ilk çocuktu. Karşılık vermişsindir umarım. Gretchen gergin bir kahkaha attı. Tam bir erkek gibi konuştun. Sorumun cevabı bu değil. Evet, Sam Winston'a aşıktım. Hala aşığım. Belki eskisinden daha çok. Kabul etmen neden bu kadar zor anlamıyorum. Yanlış anladın. Benden kötü bir şey istediğini söylemedim. Galiba onun kalbini çok kırdım defalarca. Herhalde beni hiç affetmez. Gençtin, aptaldın. Zamanla her şey unutulur. Keşke önümde daha uzun zaman olsaydı. Düşündüklerini dile getirmiş olmak çok tuhafına gitmişti. Yıllar önce Sam'in gitmesine engel olabilmeyi ne kadar çok isterdi. Neden kalmasını söylememişti? Sam onun için her şeyi yapmaya hazırdı. Ama kördü. Aklı bir karış havadaydı. Kendi dertlerine dalmıştı. Onu ne kadar çok sevdiğini ancak gittikten sonra anlamıştı. Sam onu tamamlıyordu. Onu anlayan, günahıyla, sevabıyla kabul eden tek insandı. Gretchen hıçkırmaya başladı. Adam onun ellerini tuttu. Seni üzmek istememiştim. O da çok üzülmüştü. Geçmişi hatırlamayı hiç istemiyorum. Gretchen kendini bırakmış, hüngür hüngür ağlamaya başlamıştı. Yıllar önce yaptığın seçimler yüzünden kendini yargılamaya devam edemezsin. Onun kaybolduğunu duyunca ben de kayboldum sanki. Oysa giden oydu, ben kalandım. Dünyayı dolaşan Sam'di. Keşke onunla konuşabilsem. Neler olduğunu, onca zamandır nerede olduğunu, nasıl öldüğünü öğrenebilsem. Ne değişir? Adam onun ellerini okşadı. Bilmiyorum, bu açıdan düşünmemişti hiç. Cevabı bulunca rahatlayacağını sanmıştı hep. Artık bundan emin değildi. Dünyada mantıksız olan o kadar çok şey var ki. Mesela somon balığını düşün. Her yıl aynı yere yumurtlamak için suyun tersi yöne yüzüp kendini öldürür. Ya da yusufçukları. O incecik kanatlı hayvanlar sadece birkaç ay yaşayıp ölürler. Bunlarda bir mantık var mı sanki? Ne dedin sen? Gretchen de ona kalmıştı. Somonlar ve yusufçukları anlatıyordum. Adam kaşlarını çattı. Yusufçuklar. Gretchen'ın nefesi kesilmişti. Bakalım neler hatırlıyorum. Adam hafifçe öksürdü. Gözünü tavana dikti. Yetişkin bir yusufçuk ortalama 2 ay yaşar. Kuluçka evresinde sayarsak 1 yıl kadar diyebiliriz. Tanrım, aynı şeyi daha önce de yaşamış olmanın verdiği heyecanla Gretchen elini göğsüne bastırdı. Kalbinin çarpıntısını hissedebiliyordu. Yusufçukların neden sadece birkaç ay yaşadığını biliyor musun? Genç Sam Winston da yıllar önce böyle demişti. Gretchen ailesine üzülüyor, ağlıyordu. Sam onu teselli etmek için aklına ne gelirse anlatmaya başlamıştı. Yanlış bir şey mi söyledim? Hayır. Gretchen ona şimdi daha farklı bir gözle bakıyordu. Adam farkında olmasa da bir şeyler hatırlamaya başlamıştı. Koruluğa gitmiş, ahırın etrafında dolanmış, Sam'in eski odasındaki eşyalara bakmıştı. Sam'in babasının kıyafetlerini giyiyordu. Bütün bunlar içine işlemiş olmalıydı. Sensin değil mi Sam? Başka şeyleri hatırlayamazken bu tuhaf şeyleri nasıl hatırladığına şaşırdım. Daha önemli şeyleri hatırlayamazken diye düşündü. Bilemem. Adam omuz silkti. Ateş böceklerinin peşinden gitmeye benziyor biraz. Karanlıkta parlayanları kolayca yakalarsın. Ama yanıp sönenler sen yakalanmadan uçup giderler. Hatırladığın bir anı yok mu? Gözünün önüne gelen bir yüz mesela. Adamın gri gözleri hayal kırıklığıyla doldu. Ne düşündüğünü biliyorum. Beklediğin şeyleri söylemeyi çok isterdim. Bu çiftliği hatırladığımı, bir yabancı olmadığımı, aşık olduğun adam olduğumu. Ama sana yalan söyleyemem Gretchen, asla. Yani bir şey hatırlamıyorsun öyle mi? Gretchen içindeki düğümler çözülmeye, sandıkları kilitleyip kaldırdığı hisleri açığa çıkmaya başlamıştı. Açıklayamayacağın şekilde kendini buraya bağlı hissetmiyor musun? Aidiyet duymuyor musun? Adamın çok üstüne gittiğinin farkındaydı. Bir de Abby'ye kızmıştı bu yüzden. Daha kendi dediğini yapamıyordu. Adam önce cevap vermedi, sonra onun yanağına dokundu. Gretchen ister istemez başını eğip yüzünün onun eline bıraktı. Gözlerini kapadı. Bu ne kadar çok istediğini, bu adamın Sam olmasına ne büyük bir çaresizlik ve umut bağladığını düşündükçe korkuyordu. Her şeyi geride bırakıp hayata devam edebilselerdi keşke. Hayır, yanılmışım dedi adam ansızın. Bu evde bir şey var. Çok net hissediyorum bunu. Gretchen ondan olmadığı biri olmasını beklediği için özür dilemek istedi. Tam ağzını açmıştı ki adam eğilip beklenmedik bir şefkatle onu öptü. Gretchen heyecanı onun boynuna sarıldı. Öpücüklerine karşı verdi. Kafası daha da karışmıştı. Bu rüyanın ortasında uyanıvermişti sanki ve gözlerini açmak istemiyordu. 16 yaşına geri dönmek, Sam'le o kamyonette öpüşmek, ona seni seviyorum demek isterdi. Bölüm 20. Bize de odun bırakacaksınız herhalde. Ne de olsa ağaç bizim diye Şerif'in adamlarını azarlıyordu beni. İkisi de testereleri kapatmış, Abby'nin teyzesinin sorularına yetişmeye çabalıyorlardı. En azından araba geçecek kadar yer açılmıştı. Beni ile Trady adamların beynini yemeyi bırakırlarsa güneş batmadan işlerini bitirmek istiyorlardı. Abby teyzeleriyle dışarı çıktığına memnun olmuştu. İkisi de baston kullanmıyordu ve her yer fırtınanın kırdığı dallarla doluydu. Teyzelerine dalları baston gibi kullanabileceklerini söyleyince beni burun kıvırdı. Buraları avucumun içi gibi biliyorum. Bastonu ne yapayım? İkizler kol kola girip lafı birbirlerinin ağzından alarak sohbet etmeye, kararlı adımlarla yürümeye başladılar. Dikkat edin, yerler kırık dağlarla dolu dedi Abby. Ne Trady'nin aşırı gelişmiş koku alma duygusu ne de Benny'nin radar gibi kulakları algılayabilirdi o dalları. Gözü gören biri bile takılıp düşebilir. Seni yanımızda bu yüzden getirdik zaten dedi Benny. Göz kırparak. Kereste fabrikasını ya da yongacıyı mı arasak acaba dedi Trady. Walter'ı çağırırsak da etrafı temizlememize yardım etse. Sen de adamla doya doya flört etsen ha Trady. Teyzelerinin fazla uzaklaşmayacaklarını düşünen Abby toprak yola oradan da kasabaya uzanan patikaya yöneldi. Ortalık sakindi. Kabloları tamir eden elektrikçilerin kamyonu toz kaldırmıştı. Yol kenarında Şerif yardımcılarının kamyoneti duruyordu. Başka da bir şey yoktu göze çarpan. Arazinin sınırına kadar gitti. Ötede papatya tarlası uzanıyordu. Menekşeler yoncalarla sarmaş dolaş olmuştu. Bu manzaranın resmini yapmak ne keyifli olurdu diye düşündü. Bir çiçek kopardı. Şehirdeki çiçeklerin renkleri bu kadar canlı değildi. Bir çiçek görmek isteyince Lincoln Parkı'nın serasına giderdi. Oradaki çiçekler koparılmazdı elbette. Bebeği buralarda mutlu olur muydu acaba? Onu burada büyütmek, Chicago'da büyütmekten daha mı iyi olurdu? Geniş düzlükler, alabildiğine uzanan yaban çiçekleri, böcekler, kurbağalar, sayamayacağı kadar çok kuş türü. Burada yaşamak ister misin dedi karnına bakarak. Belki sen de benim gibi çiftlik çocuğu olursun. Bunu ciddi ciddi düşünmesi gerekiyordu. Nate'le sonlarının ne olacağına bağlıydı her şey. Burada güvende olurum. Burada severler beni. Dönüp karşı yola geçti. Posta kutusunu yabani hanım eli sarmıştı. Siyah kutunun yan tarafında Winston çiftliği yazıyordu hala. Harfler silinmişti biraz. Kutunun kapağı açıktı. Hızlı hızlı soluyan bir köpeğin dili gibi öne arkaya sallanıyordu. Abby posta kutusunun kapağını kapattı. Çocukken sürekli gelip kutuyu açar, kuş falan sıkışmış mı diye bakardı. Kapak açılınca kuş ciyaklayarak kanat çırpar, korkudan ödü patlardı Abby'nin. Yine aynı şey oldu. Korkudan ödü patladı. Ama bu sefer kuştan değil, cep telefonunun titreşmesinden korkmuştu. Elindeki çiçeği yere düşürdü. Evden çıkarken telefonunu cebine sokmuş, mesajlarımı kontrol ederim diye düşünmüştü. Çitleri 1-2 metre geçer geçmez sinyal almaya başlamıştı. Arayan numarayı hemen tanıdı. Doğal ve neşeli bir tavır takınıp telefonu açtı. Selam Ned, ama karşı taraf o kadar da neşeli değildi. Bana haber vermeden çekip gitmişsin. Ne alt ettiğini sanıyorsun sen? Mesajlarına bakmadın mı? Milyonlarca mesaj bıraktım. Buradan çekmiyor biliyorsun. Sabit hatlarda da arıza vardı. Dün fırtına çıktı da. Kıyafetlerimi almak için evine gitsem bıraktığın notu hiç görmeyecektim. Ne işler çeviriyorsun sen? Telepatiyle mi anlaşacağız artık? Birincisi iş çevirdim falan yok. İkincisi bu kadar merak edeceğini tahmin edemedim. Düşünmek isteyen sendin, unutma. Abby sakin olmaya çalışıyordu. Karnındaki minik bebeği kötü etkilemek istemiyordu. Çekip giden de sendin, ben değil. Hadi be, beni kapı dışarı eden sendin. Nate kavga etmek istemiyordu. Bak seni kavga etmek için aramadım. Neden aramıştı peki? Abby'nin gözleri buğulandı, göğe baktı. Kalabalık bir karga sürüsü uçup tamir edilen kablolara kondu. Nate'den onu ne kadar özlediğini duymak istiyordu. Onsuz yapamayacağını. Ama o buraya geldi diye azarlamaya başlamıştı hemen. Çocuğunu böyle bir adamla mı büyütecekti? Derin bir nefes aldı, cesaretini topladı. Ne istiyorsun Nate? Yine bağırmaya başlayacaksan ben kapatıyorum. Çitlerin ötesinde beni iyi gördü. Alçak sesle de konuşsa teyzesinin her şeyi duyacağından endişe ediyordu. Ne mi istiyorum? Neden benden bir şeyler sakladığını öğrenmek istiyorum. Bilmeye hakkım olan bir şey saklıyorsun. Ne saklıyormuşum? Abby heyecanlandı. Hamile misin sen? Banyoda hamilelik testi gibi bir şey buldum. Kullanım kılavuzunu çöpe atmışsın. İpuçlarını daha iyi saklaman gerekirdi. Nate sesini kontrol etmekte çok zorlanıyordu. Abby test çubuklarını torbaya koyup apartmanın çöp bidonuna atmayı akıl etmişti. Ama kullanım kılavuzunu unutmuştu demek. Bunu kazara mı yoksa bilinçli olarak mı unuttuğunu bilemiyordu. Sana inanmıyorum. Böyle bir şeyi sır gibi nasıl saklayabiliyorsun? Abby onun konuşurken bir aşağı bir yukarı dolanıp durduğunu tahmin edebiliyordu. Nate'in bu kadar çok kızmasına memnun oldu diye kötü biri mi olmuştu? Neyse artık en azından kafası allak bullak olmuş, incinmiş olan sadece Abby değildi. Bunu sonra konuşuruz Nate. Chicago'ya döndüğüm zaman. Ne zaman dönüyorsun? Bilmiyorum. Abby buraya gelirken birkaç gün kalmayı düşünüyordu. Ama gökten düşen şu adamdan sonra her şey değişmişti. O adam babası olabilirdi. Halletmem gereken şeyler var. Bence değil mi Abby? Şimdi bana doğruyu söyle. Yoksa yemin ederim arabaya atladığım gibi yola çıkarım. Nate'in sesi gümbürdemeye başladı yine. Çıkarsın tabii. Abby ona inanmıyordu. İki hafta önce evi terk etmiş, şu konuşmasının başından beri tek bir güzel söz etmemiş birinin her şeyi olduğu gibi bırakıp 5 küsur saatlik yola çıkacağına inanabilir miydi? Hem de sırf plastik bir çubuğun üstünde 2 pembe çizgi görmek uğruna. Nate böyle bir şey yapacak adamsa bunu görmeyi çok isterdi doğrusu. Beni tahrik etme Abby. Kıçımdan ter akana kadar uğraşıp sonunda yeni bir telefon uygulaması hazırladım. Öğleden sonra sunumum var. Akşam Meyra'nı yemeğe çıkaracağıma söz verdim. Daha fazla inat edersen her şeyi bırakır yola çıkarım. Hadi canım, çık o zaman. Abby'nin sabrı tükenmişti. Hayatında bir kere olsun bahane yaratma. Bana şu kadarcık değer veriyorsan bir karar ver ve uygula. Nate ona cevap yetiştirmeye çalışırken Abby telefonu yüzüne kapattı. Çitlere kadar yürüdü. Kalbi dışarı çıkacakmış gibi atıyordu. Çiftliğe dönünce telefonu kontrol etti. Tahmin ettiği gibi çekmiyordu. Nate onunla konuşmak isterse evi aramak zorundaydı. Tabii hatta tamir olduysa. Ayrıca önce annesine hesap verecekti. Sıra sende Nate. Telefonu cebine soktu. Tuhaf bir şekilde kendini hafiflemiş hissetti. Bölüm 21. Ansızın telefon çaldı. Gretchen yerinden sıçradı. Hatların tamir edildiğinden haberi bile yoktu. Sam olabilecek adama güneş gören odayı vermiş, divana temiz çarşaflar sermişti. Biraz uzanmak isterim aslında demişti adam. Gretchen onun alnındaki şişliğe hafifçe dokunmuş, sonra uyusun diye onu yalnız bırakmıştı. Oturma odasına giderken yukarı çıkıp biraz dinlenmeyi düşünüyordu ki kara canavar car car ötmeye başladı. Gretch, ben Şerif Tilbi. Sıkı dur, sana bir haberim var. Kayıp bir yavru köpek gibi evine aldığın şu adamla ilgili. Olamaz. Gretchen kendini kanepeye bıraktı. Telefonun kordonuyla oynamaya başladı. İçi pırpır ediyordu. Söyle hadi Frank. Ağzının içi kupkuru olmuştu. 1974 model bir araba bulduk. Köprünün altındaydı. Yarıya kadar suya batmıştı. Fırtına çıkınca sürücü hakimiyeti kaybetmiş anlaşılan. Bilerek batırılmış da olabilir. Belki içinde kimse yokken kasırga savurmuştur. Şerif bir an sustu. Alkış mı bekliyordu? Devam et, dahası da var herhalde değil mi? Dedi Gretchen. Evet tabii, kusura bakma. Gretchen kağıt hışırtıları duydu. Plakanın süresi dolmuş, pas içindeydi. Sanki yıllarca bir ahırda falan saklamışlar arabayı. Ama plakada Vin yazısı okunuyordu. Araba Henry Little diye birinin üstüne kayıtlıydı. Henry Little? Ne var bunda? Gretchen'ın şakakları zonklamaya başlamıştı. Neden böyle oyunlar oynuyordu bu adam? Yardımcılarına da mı böyle davranıyordu? Eğer öyleyse şimdiye kadar onun vurmamalarına şaşmamak lazım. Gretchen ne diyeceğini bilemedi. Telefonu Şerif'in suratına çarpacaktı neredeyse. Beni haklıydı. Bu adam keçi gibi inatçıydı. Ne demek istiyorsun? Açık konuş. Sam Winston'ın dedesinin adı Henry Littlefoot değil miydi? Dedi Şerif sırıtarak. Gretchen iç geçirdi. Oh Frank, bu kasabada herkes Henry Littlefoot'un kim olduğunu bilir. Bilmeyen de gidip tarih kurumuna baksın. Sam'in soy ağacı sır değil ki. Sır değil tabii. Bu kasabada olan hiçbir şey sır değildir zaten. Ne demek istediğini açık açık söyler misin? Gretchen telefonun kordonunu sara sara sonunda parmağını morartmıştı. Suya batmış bir araba hakkında tahmin oyunu oynayacak vaktim yok benim. Sakin ol bayan. Adamın adını sistemde arattım. Dolandırıcının biri çıktı ve söylemeliyim ki suç listesi epey kabarık. Asıl adı Henry Stewart Liddle'mış. Oklahomalı bir vaizmiş. Walnut Ridge'de de birkaç hafta kalmış. Benimle ne ilgisi var bunların? Sadede gel yoksa kapatıyorum. Gretchen parmağına doladığı kordonu çözdü. Dinle yahu. Gretchen dişlerini gıcırdattı ama dinlemeye de devam etti. Henry S. Liddle Orta Batı'yı gezen bir evangelistmiş. Çadır kurup gösteriler yaparmış. Fakir insanları dolandırmış. İçlerinden bazıları akıllı çıkıp buna şikayet etmişler. Kaptırdıkları paraları geri almaya çalışmışlar. Şerif derin bir nefes alıp devam etti. Vaiz Liddle'ı en son gördüklerinde misyoner olmaya gittiğini söylemiş. 20 yıl boyunca kimse ondan haber alamamış. Sadece suya batmış arabasını bulmuşlar. Şimdi anladın mı? Gretchen sisler altındaki ceviz koruluğu kadar belirsizlik içindeydi. Hayır, bir şey anlamadım. Sam Winston gerçekten de öldü. Henry Liddle'ın da senden, kardeşlerinden ve Winston'lardan haberi vardı. Durumunuzdan faydalanmak için buraya geldi. Dediğin gibi her şey kayıtlarda var. Sam Afrika'ya gidip orada ölüyor. Lily ve Cooper'da göçünce çiftlik sana kalıyor. Bütün bilgiler kayıtlarda mevcut. Tek yapması gereken doğru anı beklemekti. Böylece Henry Liddle saklandığı yerden çıkıyor, arabasını suya gömüyor, çiftliğine geliyor, hafızamı kaybettim numarasıyla hepinizi kandırıp aklınızı çeliyor. Tanrım, bu duydukları olsa olsa ancak çok kötü bir filmin senaryosu olabilirdi. O ana kadar köpürmediyse bile şimdi köpürecekti artık. Kafayı mı yedin sen? Ömrümde böyle saçmalık duymadım. Evimi aldığım adamın 20 yıllık bir kaçak olduğunu mu söylüyorsun? Şakaklarındaki zonklama şimdi kafasına kadar yayılmıştı. Saçmalama artık Frank Dilby. Duydun mu beni? Biraz daha rahatsız etme. Evindeki adam az önce öpüştüğü adam ya Sam Winston'dı ya da onun başka bir bedende hayat bulmuş haliydi. Gretchen bundan emindi. Şerif'le konuşmaya gerek bile duymamıştı. İnanıp inanmaması umurunda değildi. Önemli olan kalbinin ne söylediğiydi. İçinden gelen ses Sam Winston'ın evine döndüğünü söylüyordu. Nereden çıktığı belli olmayan fırtına tomurcuklanan ceviz ağaçları, adamın ensesindeki doğum lekesi, turkuaz boncuklar, yusufçuklar hakkında anlattıkları başka nasıl açıklanabilirdi? Bunların hiçbiri kasaba kayıtlarında yoktu. Ama Gretchen, bir dinlesen, hayır sen dinle, bizi rahat bırak, yoksa Millie'yi arar, tasmanı biraz daha kısa tutmasını söylerim. İşler daha da çirkinleşmeden burada bitirelim. Gretchen, Brink, kendine gel diye öfkeyle haykırdı Şerif. Olmayacak işlerin peşinden koşacak yaşı çoktan geçtin. Sen zaten hep hayaller peşindeydin. Olmayacak şeyler isterdin. Sen gözünün önündeki kısmeti bile teptin. Fırsatı kaçırdın. Fırsat dediği kendisi miydi? Sam'i kastetmediğini biliyordu. Kendini mi kastettin Şerif? Gretchen bağırmamak için kendini zor tutuyordu. Nasıl bu kadar saçmalayabiliyordu? Hiç değilse ben ardında hamile bir kadın bırakıp Afrikalara kaçmadım. Evet, onun yerine sevmediğin bir kadınla evlendin. Çünkü kolayına geldi. O kadar sinirlenmişti ki elleri titremeye başladı. Sakinleşip de mantıklı düşünsen bir kere. Sen de cehennemin dibine gitsen. Gretchen telefonu çarptı. Gözlerini yumdu. Parmaklarını alnına bastırdı. Gretchen başını kaldırıp bakınca adamı gördü. Yüreği ağzına gelmişti. Duydun mu? Keşke telefonu hiç açmasaydı. Keşke en başında Tilby'yi bu işe karıştırmasaydı. Her şeyi duydum. Çok üzgünüm. Şerif bu işin peşini bırakmayacak. Belki de bırakmak istemediği sensin. Burada geçirdiğim her geçen an bunun sebebini daha iyi anlıyorum. Gretchen gözlerini ondan alamıyordu. Her şeyiyle sen Winston'ı andırıyordu. Boyu, yüz yapısı, o belli belirsiz gülüşü, nezaketi. Ama ona dokunduğu, kollarını aldığı anda Gretchen başka bir şey daha hissetmişti. Fiziksel bir bağ, bir kıvılcım. Tutuşması 40 yıl süren bir ateş. Seçimler. Yaptığımız bazı tercihler hayatımız boyunca aklımızdan çıkmaz. Richard Bach. 18. ayrımın sonu. Sayfa 272.